her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar. Bugün 25 Mart Cuma. Burası Türkiye başladı. RSFM'desiniz. Ben Murat Erdin. Yeni bir haftayı bitiriyoruz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Eski hafta bitiyor. Zaman çabuk geçiyor. Sevgili dostlar, bu mikrofonlarda, RSFM mikrofonlarında ikinci haftamızı dolduruyoruz. Bugün günlerden cuma sevgili dostlar. Bugün neler konuşacağız? Yine dolu dolu bir programla karşınızdayız. Neler konuşmayacağız ki sevgili dostlar, değerli dinleyiciler? Gerçek haberciliğin, gerçek gündemin yankılandığı bir radyo istasyonundasınız. Sevgili dostlar, RSFM'desiniz. Bugün neler konuşacağız anlatalım. Acaba Batı, sevgili dostlar, bütün gücü, kudreti ve heybetiyle acaba IŞİD'i neden durduramıyor? Batı, IŞİD'le mücadelede neden başarısız sevgili dostlar? IŞİD ne zaman ortaya çıktı? Mali kaynakları neler sevgili dostlar? Ve insanların beynini nasıl yıkıyor? Hepsini anlatmaya çalışacağız sevgili dostlar. Türkiye kaç kişiyi şimdiye kadar canlı bomba şüphesiyle veya terörist şüphesiyle sınır dışı etti? Rakamları vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz Belçika'ya bu bilgiyi verdik, sınır dışı ettik, kendisini patlatan canlı bombayla ilgili olarak dedi ve Belçika karıştı. Arka arkaya istifalar var Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından sonra sevgili dostlar. Bu ayrıntıları da aktaracağız birazdan. Ayrıca gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün İlk duruşması bugün olacak. Saat 10'da İstanbul'da Adalet Sarayı'nda, Çağlayan'da sevgili dostlar gazetecilik faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle hapse atıldığını söylemişti ve bunun haksız olduğuna hükmetmişti Anayasa Mahkemesi. Daha sonra işte yerel mahkeme tarafından bu dava yine görülecek. Adalet Sarayı'ndaki son ayrıntıları aktarmaya çalışacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece yarısı Reza Zarrab operasyonu düzenlendi sevgili dostlar. Meclis Adalet Komisyonu'nda hiç gündeme gelmeyen bir madde metne eklendi. Ve Reza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanmasının ardından gece 23.10'da iktidar partisinin oylarıyla benimsendi. Neydi bu oylanan madde ve neyi içeriyor? Aktaracağız. Bosna kasabı olarak bilinen ve tüm dünyanın da böyle bildiği Radovan Karadžić, sevgili dostlar, soykırım suçlamasıyla yargılanıyordu ve tabii ki suçlu bulundu. 40 yıl hapse mahkum edildi. Yaşını göz önünde bulunduracak olursak eğer 40 yıl ona ömür boyu hapis anlamına geliyor. Ve Türkiye'de çocuklara yönelik istismar, çocuklara yönelik tecavüzler, saldırılar sevgili dostlar. Bir vakıftan bahsediliyor ve vakfı koruyan bir aile bakanı sevgili dostlar. Üstelik tacizin, tecavüzün meydana geldiği Karaman'da meydana gelmişti olay. Ve o vakfı neredeyse ölümüne koruyan bir Türkiye Cumhuriyeti bakanı. Bunları konuşacağız. Bir komisyon kuruldu. Bu komisyonla ilgili olarak görüşler. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşenur Demirkale'ye kulak vereceğiz. Sevgili dostlar, Burası Türkiye'de. Ayrıca IŞİD'in, terör örgütü IŞİD'in gelir kaynaklarından bir tanesi de sanat eserleri kaçakçılığı. Türkiye'de çok sayıda sanat eserleri girdi kaçak olarak, tablolar girdi. Bunlara karşı ne yapmalıyız? nasıl ve hangi yöntemlerle kaçak olduğunu belirleyebiliriz. Sevgili dostlar, sanat hukukçusu ve avukat Pınar Sönmez programımızın ilerleyen dakikalarında bizlerle beraber olacak. Dolu dolu program, gazete manşetleri ve çok sayıda haber ve yorumlarla. Efendim, Burası Türkiye başlıyor.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Son derece eli kanlı bir terör örgütünden bahsediyoruz sevgili dostlar. Barbar bir terör örgütünden, kafa kesen, insanları öldüren, parçalayan, militanlarını canlı bomba olarak üzerine kıyafet giydirir gibi bombaları giydiren ve ondan sonra da şehirlere salan, Brüksel'e salan, Madrid'e salan, İstanbul'a salan ve kendini patlattıran bir terör örgütü. Adı IŞİD. Acaba batılı ülkeler IŞİD'le mücadelede neden başarısız sevgili dostlar? Şehir savaşına benzer bir savaş yaşanıyor. Zaten Fransa Dışişleri Bakanı da söylemişti. Avrupa savaşta demişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın bu şekilde topyekun savaşa girdiği başka bir savaş herhalde olmamıştı. Bosna Hersek'te yaşanan iç savaş. Ama tabii Avrupa demişti ki Bosna Hersek'teki iç savaşa, orada insanlar öldürülürken bize ne demişti. Ama bize ne olmadığını gördüler işte. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Radovan Karadžić'i yargılıyor. Birazdan anlatacağız ama konumuz IŞİD. Sevgili dostlar, bu IŞİD. Hep kendi aramızda konuşuruz. İnsanlar birbirine sorarlar. Aile arasında birbirimize sorardık. Kahvehanede insanlar birbirine sorardı. Sohbet ederken. Ya bu IŞİD nereden çıktı? Suriye'de iç savaş yokken böyle örgütler yoktu. Eskiden ne vardı? Hizbullah vardı. El-Kaide vardı. Değil mi? Şimdi neler neler çıktı. Bu Suriye ne Suriye'ymiş? 5 yıldır süren bir iç savaş başladı Suriye'de sevgili dostlar. Bütün terör örgütleri adeta naylon torbaya konmuş bir pislik gibi etrafta patladı. Avrupa'da patladı, Türkiye'de patladı. Dünyanın her yerinde patladı. IŞİD terör örgütü 2004 yılında kuruldu. Elimizdeki bilgiler böyle söylüyor. Sevgili dostlar, Irak'ta ve Suriye'de büyük bir alanı kontrol altında tutuyor. IŞİD ayrıca kendi mali kaynaklarını da oluşturmuş durumda. Bunların başında petrol satışı ve tarihi eser kaçakçılığı geliyor. Bunları işleyeceğiz. Petrol satışıyla ilgili olarak çok önemli belgeler yayınladı bir internet sitesi sevgili dostlar. Hemen bakabilirsiniz. Sputnik News internet sitesi IŞİD'in petrol ticaretiyle ilgili çok önemli belgeler yayınladı. İnanılır gibi değil. Ayrıca IŞİD'in kendi elemanlarının beynini nasıl yıkadığına dair yine aynı internet sitesinde Sputnik News'ta çok ciddi belgeler var. IŞİD'in kendi elleriyle doldurduğu belgeler sevgili dostlar. Rus televizyonuna vermişler, onlar da yayınladılar. IŞİD terör örgütünün sadece petrol satışından günde 1 milyon dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Böylesine önemli sevgili dostlar. 2006 yılı sonunda El-Kaide'ye yakın Ebu Ömer El-Bağdadi liderliğinde kuruldu IŞİD. Irak Şam İslam Devleti adıyla. Tabi adının İslam devleti olduğuna, adında İslam geçmesine falan bakmayın. Bu sizi yanıltmasın. Bunların bırakın İslam'ı, insanlıkla ilgileri yok. İnsanlıkla. Yine aynı terör örgütü IŞİD 2014'ün 29 Haziran'ında hilafet ilan etti sevgili dostlar. Yani bütün İslam dünyasını ben temsil ediyorum diye hilafet ilan etti. Bütün İslam dünyasını temsil eden insanlara bakın. IŞİD denen eli kanlı, yobaz bir barbarlar çetesi sevgili dostlar. Peki şimdiki faaliyet alanı nedir IŞİD'in? Irak ve Suriye ama Libya, Yemen, Mısır, Tunus Filipinler gibi ülkelerde de var ve kafir kabul ettiği Batı'ya karşı terörist saldırılara devam ediyor. En son saldırıyı Brüksel'de hep beraber gördük. Türkiye'den de IŞİD terör örgütüne katılımlar vardı tabii sevgili dostlar, ama dünyanın her yerinden var. Almanya'dan da var, Fransa'dan da var, İran'dan da var, Cezayir'den de var, Uzak Doğu'dan da var. Türkiye'den de var tabii ki IŞİD terör örgütüne. Hatta dün gazetelerde vardı sevgili dostlar. Bir Japon. Hani insan okuduğu zaman şöyle diyesi geldi. Ha, bir sen eksiktin diyesi geliyor. Bir Japon IŞİD örgütüne katılmak üzere Suriye'ye giriş yaparken yakalandı. Karar Gazetesi Türkiye'nin 17 ay içerisinde 724 canlı bomba olabilecek terör şüphelisini sınır dışı ettiğini yazmış. Bugünkü sayısında sevgili dostlar, evet, Türkiye 17 ayda 724 Bakro'yu deport etti diyor. Bakro kim? İşte Brüksel'de kendini patlatan sevgili dostlar terörist. Türkiye 17 ayda kendini patlatan Bakro gibi 724 teröristi sınır dışı etmiş sevgili dostlar. Sınır dışı ettiği teröristlerin hangi ülkeden geldiklerine dair haberler de var. Kuzey Afrika ve Orta Doğu kökenli, Fas kökenli, Cezayir, Mısır kökenliler oldukça fazla sevgili dostlar. Ama Türkiye üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Tam olarak yapabiliyor mu? Bunu söylemek zor. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Dedi ki biz sınır dışı ettik bu saldırganı. Hatta Belçika'ya da bilgi verdik. Fakat Belçika gereğini yapmadı dedi ve Belçika'da, Hollanda'da ortalık karıştı. Adalet ve İçişleri Bakanları Belçika'da istifa etti. Hemen derhal sevgili dostlar. Fakat istifaları hükümet tarafından kabul edilmedi. Kabul edilmemesi ayrı bir konu. Ama şuradaki etik duruş, siyasi ahlak duruşuna bir bakar mısınız? Ortada bir ihmal, bir ihlal gördükleri anda, hemen o anda, hemen o kadar ahlaklılar ki anında istifalarını veriyorlar. Bizde kaç kişi hayatını kaybetti terörist saldırılardan? Suruç'tan bir başlayalım sevgili dostlar. Suruç'ta oldu, Ankara'da iki defa oldu, İstanbul'da Sultanahmet'i patlattılar, sonra Ankara Kızılay'ı patlattılar, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni bir daha patlattılar. Kim istifa etti şimdiye kadar Türkiye'de? Mehmet Tezkan bugünkü yazısının bir bölümünde yazmış sevgili dostlar. Diyor ki Mehmet Tezkan, gazeteci yazar, Belçika'ya kızdık ama biz farklı mıyız diye sormuş ve sonra devam etmiş. Bizde durum farklı mı diyor Tezkan. Biliyorsunuz Ankara gar katliamını yapan canlı bomba arananlar listesindeydi. Canlı bomba arananlar listesindeydi. Hani biz Belçika'ya dedik ya, biz sınır dışı ettik, Belçika'ya da bilgi verdik. Belçika ne dedi? Yakalayamazdık çünkü arananlar listesinde değildi dedi. Peki Ankara'da, Ankara gar katliamını yapan canlı bomba arananlar listesinde değil miydi? Arananlar listesindeydi. O zaman Türk makamları neredeydi sevgili dostlar? Ankara garında kendini patlatırken. Üstelik Başbakan Davutoğlu bu durumu savunurken şöyle demişti. Elimizde canlı bombaların listesi var ama eylem yapmadan onları tutuklayamayız dememiş miydi? Demek ki ihmal tek taraflı değil sevgili dostlar. Her yerde, her ülkede ihmal olabiliyor. Bizde de ihmal vardı sevgili dostlar. Yine Suruç katliamını yapanların izi. Diyarbakır'da, Gaziantep'te otel odalarına polisin girip onları yakalamasına kadar sürülmüştü. Ama sırf asker kaçağı olduğu için bırakılmışlardı. Hatırlayın sevgili dostlar. İhmal sadece Avrupa'da değil. Bizde de var. Gerçekten var. Şimdi Şimdi vatandaşlarımız sevgili dostlar İstiklal Caddesi'nde hala ziyaretlerine devam ediyorlar. İstiklal Caddesi üzerinde canlı bombanın IŞİD'in kendisini patlattığı noktaya ziyaretler devam ediyor. Oraya çiçek koyuyorlar. Fakir olduğu için halkımız karanfil koyuyor sevgili dostlar. İş adamımız, müteahhitimiz Ali Ağaoğlu'nun tabiriyle. Ben gül götürdüm koydum, zenginim, millet karanfil koymuş çünkü millet fakir dedi ya. Böyle bir ortamda bile sevgili dostlar, insanların içi kan ağlıyor, insanlar burnundan soluyor. Böyle bir atmosferde bile böyle bir espri yapmayı akıl eden bir çok değerli iş adamımız var bizim. Tebrik ediyorum kendisini, tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, dün yönetim kurulu üyeleriyle İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısının meydana geldiği yeri ziyaret etmiş ve iş adamı Ali Ağaoğlu'na büyük tepki göstermiş. Bazı zavallılar diyor MHP İl Başkanı, bazı zavallılar toplumun önüne çıkmış, milletin bugünlerde yaşadığı acıları hafifletmesi gerekirken bir gül ve bir karanfil kavgasına dönüştürecek kadar acziyetini ortaya koymuşlardır. Türk milleti gülü de bilir, karanfili de bilir. Ama bu zavallılarla hem Türk milletinin vicdanında hem de Türk hukukunun önünde hesaplaşacağız demiş. İş adamı Ağaoğlu'na karanfil tepkisi göstermiş MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş. Hürriyet gazetesine bakalım. Bir ihmal, iki istifa diyor. Gazete manşetlerine bakalım. Sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bombayı yakalayıp sınır dışı ettik, Belçika'yı uyardık açıklaması Brüksel'i sarstı. İçişleri ve Adalet Bakanı hemen istifa etti ama Başbakan reddetti diyor sevgili dostlar. İhmal olur olmaz hemen istifalar. Türkiye iki kez sınır dışı etmiş diye bir başka haber var. Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer Brüksel'deki canlı bomba İbrahim El Bakru'nun bir ay arayla iki kez Türkiye'ye girip yakalandığını kaydetmiş. Bakru önce Gaziantep'te yakalanıp 14 Temmuz'da sınır dışı edilmiş. 11 Ağustos'ta Antalya'dan yine giriş yapmış. Bu kez de yakalanmış ve 25 Ağustos 2015'te bir kez daha sınır dışı edilmiş. Bu arada Brüksel'i kana bulayan El Bakru kardeşlerin sevgili dostlar aslında metroya ve havalimanına değil nükleer santrallere saldıracağına dair haberler de var gazetelerde. Son derece korkunç ve dehşet verici. El Bakru kardeşlere ait olduğu sanılan bilgisayardaki ses kaydında Muhammed Bakkali ismi çıkınca nükleer hedef iddiası güçlenmiş. Muhammed Bakkali Kasım 2015'te Paris saldırısından sonraki baskınlarda yakalanan bir isim. Onun evinde nükleer santrallere erişimi bulunan üst düzey bir yetkilinin izlendiğini gösteren 10 saatlik kamera görüntüleri de ele geçirilmişti. Acaba sevgili dostlar Brüksel'de kendini patlatan bu teröristlerin asıl hedefi nükleer santraller miydi? Milliyet gazetesi Avrupa Birliği bu hatayı hep yapıyor manşetini atmış. Brüksel saldırganı El Bakru örneğinde olduğu gibi 3 kişi hakkında uyarılan Fransa ve İsveç Ankara'nın uyarılarını dikkate almadı. Bu kişiler 2 kez sınır dışı edilmiş. Bakın Türkiye sınır dışı etmiş. Aynı kişi bir daha girmiş yasa dışı yollardan yakalanmış. Türkiye bir daha sınır dışı etmiş. Yani Türkiye Brüksel'deki saldırıyı yapanlar konusunda hakikaten üzerine düşeni yapmış sevgili dostlar. Bunlar sınır dışı edilmişler ve üstelik gittikleri ülkelere de Türkiye bilgi de vermiş. Fakat bilgi verdiği ülkeler yani Belçika ve Hollanda gereğini yapmamış. Vatan Gazetesi de iki sınır dışı üç uyarı diyor manşetinde. Brüksel Havalimanı'nda patlayan IŞİD'li bombacı İbrahim, Türkiye'den iki kez sınır dışı edildi. Her seferinde serbest kaldı. Kasım'da Paris bombaları patlayınca Ankara bir kere daha uyardı. Ama Türkiye'nin uyarılarını dikkate alar olmamış sevgili dostlar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti bir devlet değil. Türkiye Cumhuriyeti hiç terörle haşır neşir değil sevgili dostlar. Türkiye gibi PKK terörüyle, DHKPC ile, efendime söyleyeyim, IŞİD'le, El Nusra ile ve diğer bilimum çok sayıda örgütle mücadele eden ülke Türkiye değilmiş gibi, Türkiye'nin bu uyarılarını gördüğünüz gibi Avrupa hep kulak arkası etmiş. Bu arada dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. 6 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 4 mesaj çıktı Milli Güvenlik Kurulu'ndan. Terör, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan dünyaya tehdit oluşturuyor. Ankara, İstanbul ve Brüksel'de aynı yöntemler kullanıldı. Suriye'de uçuşa yasak bölgenin önemi anlaşıldı. Terör tehditleri bertaraf edilene kadar mücadele devam edecek dendi. Milli Güvenlik Kurulu. Evet. Adında güvenlik olan kurullarımızdan bir tanesi Milli Güvenlik Kurulu, terörün ortak tehdit olduğunu açıkladı dün 6 saatlik toplantıdan sonra. Posta Gazetesi, Erdoğan konuştu, Belçika karıştı diyor manşetinde. İçişleri ve Adalet Bakanı istifa etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havaalanına ve metroya IŞİD'li iki canlı bombanın saldırısı 32 kişinin hayatına mal olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu canlı bombalardan Fas asıllı Belçika vatandaşı İbrahim El Bakru'nun Temmuz 2015'te Gaziantep'te yakalanıp IŞİD'li olabilir uyarısıyla Belçika'ya iade edildiğini ama Belçika'nın bu kişiyi serbest bıraktığını önceki gün açıklamıştı. İşte bu açıklama Belçika'yı karıştırdı. İçişleri ve Adalet Bakanları istifa etti ama Belçika Başbakanı bu istifaları kabul etmedi. Türkiye'nin gündemindeki konulardan bir tanesi de çocuk istismarı. Sevgili dostlar, bir vakfın Karaman yurdunda yaşanan iğrenç çocuk tecavüzleri Türkiye'yi sarsmış durumda sevgili dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunların görüşülmesi istendi ama iktidar partisi tarafından önce reddedildi. Sonra ortak bir komisyon kurulması kabul edildi sevgili dostlar. Birazdan bu konuyu ayrıntılarıyla aktaracağız. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşenur Demirkaya'ya da kulak vereceğiz. Ama bugün önemli bir duruşma var. Biraz ondan bahsedelim önce. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün duruşması bugün yapılacak saat sabah 10'da. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılmıştı. Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki ilk duruşma bugün yapılacak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Davaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı müşteki sıfatıyla katılıyor. Yani şikayetçi. İddianamede köşe yazıları ve haberler de yer aldı. Can Dündar ve Erdem Gül'ün özellikle 7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden bir hafta öncesine gelecek biçimde yayınlarına başladıkları anlatılıyor. Yani bir haberin ne zaman yayınlanacağına, bir gazetecinin bir haberi ne zaman yayınlayacağına, acaba Türkiye'de mahkemeler veya savcılar mı karar verecek? Neyin haber olup neyin haber olmadığına, acaba Türkiye'de bundan sonra mahkemeler mi karar verecek? Gazeteler yazı işleri toplantılarını sulh ceza hakimliklerinde mi yapacak bundan sonra? Üstelik Anayasa Mahkemesi de faaliyetin bir gazetecilik faaliyeti olduğunu zaten tespit etmiş durumda. Bu karar, Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine Can Dündar ve Erdem Gül serbest bırakılmıştı. Ama serbest bırakılır bırakılmaz özellikle hükümete yakın medyada kıyamet koptu sevgili dostlar. Anayasa Mahkemesi'ni anayasayı çiğnemekle bile suçladı bazı çevreler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararına katılmıyorum, saygı duymuyorum demişti. Bu arada bu sabah 10'da başlayacak davadan 2 gün önce, sadece 2 gün önce davanın savcısı da değiştirildi sevgili dostlar. Buraya dikkat. ...26 Kasım'da tutuklanmıştı Can Dündar ve Erdem Gül'ün bireysel başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Bu kararın ardından Can Dündar ve Erdem Gül 26 Şubat'ta 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri cezaevinden tahliye edilmişlerdi sevgili dostlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla. Evet bakalım bu davadan bu sabah 10'da başlayacak duruşmadan nasıl bir karar çıkacak biz de çok yakından takip edeceğiz. RSFM Haber Merkezi olarak sevgili dostlar ve tabii ki hem Burası Türkiye programı olarak hem de saat 17.30'da yayına giren sevgili Yavuz'un programı bir de Bunu Dinle programı da yine davayı çok yakından izleyecek. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir de gece yarısı Reza Zarrab operasyonu yapıldı diyor gazeteler. Evrensel Gazetesi Meclis Adalet Komisyonu'nda hiç gündeme gelmeyen bir konuyla metne dahil edilen bir maddenin varlığından söz ediyor. Tam da Reza Zarrab Amerika'da yakalanıp cezaevine gönderildikten sonra birdenbire bir madde sokuşturuldu bir kanuna sevgili dostlar. Kişisel verilerin başka devletlerle paylaşımına sınır getiren bir madde bakın. Kişisel veriler. Yani Amerika yarın öbür gün Türkiye'nin kapısını çalıp Reza Zarrab olayı ile ilgili, Halkbank'la ilgili veya istifa eden bakanlarla ilgili bilgi isterse Türkiye vermeyebilecek. İlerleyen dakikalarda Ankara'ya bağlandığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Dış dünyadan bir haber ama tabii ki tüm dünyayı ilgilendiren, bizi de ilgilendiren bir haber. Bosna İç Savaşı. Hatırlayacaksınız 1993'te başlamıştı ve yıllarca devam etmişti. 1995'te de 8000'in üzerinde Müslüman erkek ve çocuk Srebrenica kentinde hem de Birleşmiş Milletler askerlerinin gözleri önünde sevgili dostlar. İnsanlık adına utanç verici bir olaydır o. Birleşmiş Milletler askerlerinin gözleri önünde. Binlerce insan evladı çoluk çocuk demeden katledilmişti. Sırplar tarafından Srebrenica katliamından bahsediyoruz. İşte o katliamı yapan isimlerden bir tanesi. Bosna kasabı lakaplı Radovan Karadžić sevgili dostlar. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki karar açıklandı hakkında. Yıllarca kaçmıştı. 8 yıl dünyanın adaletinden kaçmıştı Radovan Karadžić. Bakın dünyanın adaleti de var ayrı. Bir yerel adaletler vardır. Türkiye'nin adaleti, Almanya adaleti, İngiliz adaleti, yerel adaletler. Yerel adaletlerden belki kaçabiliyorsunuz. Belki savcıyı, hakimi ayarlayıp üstünü örtebiliyorsunuz. Ama dünyanın adaletinden işte böyle kaçamazsınız. Tam 40 yıl hapse mahkum edildi Radovan Karadžić, Bosna kasabı. Sevgili dostlar, Bosna iç savaşı devam ettiği yıllarda ben de sevgili dostlar dış haberler servisinde çalışıyordum. Hem muhabir olarak hem de editör olarak dış haberler servisinde ve bu haberleri yaparken İçim kan ağlardı. Çoluk çocuk, kadın, yaşlı, Bosna Hersek'te binlerce insanın öldürüldüğü haberlerini yapardık. Her gün haberleri yazarken neredeyse ağlardık. Ve bu Radovan Karadžić sürekli ekranlarda boy gösterir, bir de basına filan demeç verirdi işte, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hatta biz barışçıyız, barış istiyoruz filan diyordu bu adam. Bu katil sevgili dostlar. Şimdi 40 yıl hapse mahkum edildiğini okumaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyük mutluluk. Burası Türkiye devam edecek, bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar buradayız efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
25 Mart'tayız sevgili dostlar. 25 Mart Cuma gününü idrak ediyoruz. RSFM'desiniz. Canlı yayındayız. Burası Türkiye devam ediyor. Ben Murat Erdin. Bize Facebook ve Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum ilginize. Twitter üzerinden mesajlarınızı alıyorum, okuyorum hepsini. Facebook'tan da Murat Erdin diye aramanız yeterlidir. Twitter'da da bizi takip edebilirsiniz. Murat Erdin diye yazmanız yeterli. Ayrıca RSFM'i de yine Twitter'dan takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı internet üzerinden de dinlemeniz mümkündür dünyanın her yerinden. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bir de çocuk istismarları, çocuk tecavüzleri var. Bir vakfın Karaman'daki yurdunda meydana gelen son derece çirkin olaylar. Önceki gün hükümetin oylarıyla reddedilen, daha sonra akşam saatlerinde uzlaşmaya varılan çocuğun istismarından korunmasını öngören komisyon. Dört partinin oylarıyla kabul edildi ve kuruldu sevgili dostlar. Konuyla ilgili komisyon kurulacak ama öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Hükümete yakın olduğunu bildiğimiz Ensar Vakfı'nı vakıftan daha çok koruyan bir bakan var karşımızda. HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel ve İdris Baluken, Karaman'daki çocuk istismarı konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında meclise gen soru önergesi verdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Sevgili dostlar, bir grup avukat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu başvurusu yaptı. Sözcü gazetesi çocuk tacizine arka çıkanlar utansın demiş. Manşetinde Dinci Ensar Vakfı'nın Karaman yurdunda yaşanan iğrenç çocuk tecavüzcüleri Türkiye'yi sarstı. Ama AKP'yi sarsmadı diyor Sözcü. Olayı küçümsemelerine isyan büyük diyor manşetinde sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bu konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarının da avukatlarının da açıklamaları var. Onlardan bir tanesini de İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşenur Demirkale yaptı. Sevgili dostlar, RSFM mikrofonlarına konuştu Ayşenur Demirkale ve şunları söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir koordinasyon bakanlığıdır. Bu anlamda korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarla veya diğer her türlü hakkında koruyucu destekleyici tedbir kararı verilen çocuklarla ilgili olarak yapılan tüm kurumları, yasal düzenlemeleri, uygulamaları denetlemek ve bunları tek bir elde toplamak zorundadır. Birçok farklı kurumdan izin alınarak farklı protokollerle bu tarz yatır bakım evleri kurulmaktadır. Vakıfların veya diğer tüzel kişiliklere haiz kurumların kurmuş oldukları böylesi yatılı ilk öğretim öğrencilerine veya okul öncesi çocuklara dönük yatılı barınma evleri bakanlıkla yapılan protokoller çerçevesinde kuruluyor. Şu anda başka özel vakıfların ve tüzel kişilerin de işlettiği böylesi evler var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işleyişine ilişkin kararnamede açıkça orta öğretim ve lisede kurulabileceğini söylüyor. Ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın mevzuatının içerisinde bu konuda izin verilebiliyor. Kılıfına uydurmak mı yoksa bunların tek bir elde toplanmaması mıdır sorun? Genel olarak bakış açısı yapılan yasal mevzuatta ve uygulamadaki esas hedef çocuğun üstün yararı mı? Bunun göz ardı edilmesi mi? Yani bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Yani burada işte izni verenler veya okul öncesi çocukların, okul çağındaki çocuklara dair farklı kurumların barınmasına dair olanak sağlayanlar hep bir fayda elde ettiklerini düşünerek bunu gerçekleştiriyorlar. Ama buradaki problem şundan kaynaklanıyor. Evet, özel kişiler, tüzel kişiler de böylesi işletmelerde çocukların barınması için kamuya yararlı çalışmalar yapabilirler. Ama bunun denetiminin hiçbir şekilde ilgili bakanlıklardan alınmaması gerekir. Aksine kendi kurumlarından daha fazla ve daha yoğun bir biçimde denetime ve incelemeye tabi tutulması gerekir. Bugün yaşanan sıkıntı da zaten bundan kaynaklanıyor. Kişilerden bağımsız olarak veya kurumlardan bağımsız olarak bu sorunun çözülmesi veya soruşturmanın derinleştirilmesi için adım atmazsanız doğal olarak kamuoyundaki bugün bakana yapılan hak ve eleştirileri bizler de dile getirmiş oluruz. Çocuğa ilişkin izleme ve bunun raporlanması noktasında ciddi bir çocukla ilgili yaşanan sıkıntıların izlenmesi ve raporlanması konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu da alanda eksik bulunan yerler ve müdahale noktasında hem sivil toplum örgütlerinin hem meslek kuruluşlarının hem de kamu kuruluşlarının elini kolunu bağlayan bir şey olarak değerlendiriyorum. Ben şuna inanıyorum işin gerçeği ve genel olarak çocuk hukukunda çalışan herkesin temel düşüncesidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir bütün olarak bu alana müdahale etmesi gerekir ve tam denetim ve izleme noktasında tam yetkili olması gerekir. Farklı kurumlara ilişkin olarak yaşanan dağınıklıklar veya farklı birimlerdeki kurumların denetimi veya izlemesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sorumluluğunu ortadan kaldırmamalıdır. Çünkü burada asıl olan istismar vakaları veya sadece cinsel kastetmiyorum, fiziksel, evet, ekonomik, diğer tüm istismar biçimleri de dahil olmak üzere tamamına ilişkin olarak bakanlığın izleme, kontrol ve sonrasında yaptırım yapma yetkisine sahip olması halinde diğer kurumlarında bu kadar başıboş hareket etmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, kamu kurumlarının veya vakıfların bu tarz özel çocuklara dönük işletmelere işletmesi yanlış değildir. Ama bunun denetiminin mutlaka son derece ciddi bir biçimde yapılmış olması gerekir.
Evet, bir de Bunu Dinle programına katılan Ayşenur Demirkale'nin RSFM'de yaptığı açıklamalara kulak verdik. Bu arada 14 yıl sonra bir itiraf daha geldi sevgili dostlar. Bir istismar da Artvin'den geldi. Yine çocuk istismarı. Artvin'de 2002 yılında Yusuf Ali İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersi öğretmeni R.A.'nın cinsel tacizine uğrayan bir erkek öğrenci yıllar sonra öğretmen oldu ve okulunu ziyarete geldi. Okulda eski öğretmeni R.A. ile karşılaşan ve hala çocukları istismar ettiğini öğrenen genç, bakın İmam Hatip Lisesi'nde hala çocukları istismar ettiğini öğrenmiş öğretmenini, mezun oluyor, okula geliyor, öğretmeni hala çocukları istismar ediyor, kendisini istismar ettiği gibi. Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayette bulunuyor BİMER. Oyun oynamak bahanesiyle evine götürdüğü erkek öğrencilere istismarda bulunan öğretmen tutuklanıyor sevgili dostlar. Türkiye'deki çocuk istismarları, Türkiye'deki tacizciler ve bunları korumaya çalışan bir güruh var memlekette. Utanç verici. Şimdi tabii terör saldırılarından sonra biliyorsunuz maçlar erteleniyor. Terör saldırılarından sonra kültür sanat faaliyetleri erteleniyor. Her şey erteleniyor. Adeta hayatı erteliyoruz. Madenlerde yaşam odasına da bir yıl erteleme gelmiş. Maden işçisine takip ve hayat hattı sistemi bir yıl ertelenmiş. Her iki düzenlemede büyük maden kazaları sonrasında tartışılmış ve kabul görmüştü. Ancak resmi gazetede dün yayınlanan düzenlemelerle her iki koruyucu tedbirinde uygulama tarihi 2017'ye ertelenmiş. Hatırlayacaksınız, gündemi yakından takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Geçen yıl yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle de madenlerde Avrupa Birliği mevzuatına uygun malzeme ve koruyucu sistem kullanma şartı 2020'ye ertelenmişti sevgili dostlar. Yani Soma'da bir şey yaşandı mı Türkiye'de mesela? Ermenek'te herhangi bir olay yaşandı mı Türkiye'de? Hayır canım, hiçbir şey yaşanmadı. Soma'da ölen falan yok, her şey güllük gülistanlık. Ermenek'te de öyle. O nedenle bu yönetmelik değişikliğine, Avrupa Birliği'ne uygun hayat odası teşkil edilmesine, yaşam odasına falan bunlara gerek yok Türkiye'de. Sevgili dostlar, bunlar Avrupa'da, İngiltere'de 18. ve 19. yüzyılda falan oluyor zaten. Türkiye'de hiçbir olay yok. Madenler pırıl pırıl, bal dök yala. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği şartını 2020'ye ertelemek de son derece yerinde. Madenlerde yaşam odasını 2017'ye ertelemek de, merak etmeyin, son derece yerinde efendim. Rahat olun, rahat olun. Bu arada Güneydoğu'dan gelen haberlerde yine iç karartıcı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Mermer Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çatışma yaşanırken bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi. Ajanslar saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 22 askerin yaralandığını duyurdu. Farklı noktalarda başka saldırılar da yaşandı maalesef sevgili dostlar. Dün tüm bu farklı noktalarda yaşanan çatışmalarda toplam 6 şehit var. Onu da aktaralım. Gazetelerle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi var elimde. Sarraf'ın cihat belgesi diyor. Cumhuriyet, ABD savcısının İran'a yönelik ambargoyu delmek için şirket ağı kurdular iddiasının milyonlarca avroluk belgelerine ulaştı. ABD savcılığı, Sarraf ailesinin İran Merkez Bankası Başkanı'na yaptırımlara karşı ekonomik cihada hazır olduğu yönünde mektup yazdığını tespit etmiş ve bu amaç için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirket ağı kurduğunu saptamıştı. Rıza Sarraf'ın kuryesi Karahan'ın adına kurulan şirkete 2010-2011 yıllarında İran Devlet Bankası Mellat'tan yapılan 175 milyon lira ve 223 milyon avroluk havaleler savcılığın iddialarını doğruluyor. Evet, böylece Rıza Sarraf'ın uluslararası, İran'a uygulanan uluslararası ambargoyu deldiğine dair belgelerinde sayısı artıyor. Ambargoyu delen para trafiği sevgili dostlar. İşte ambargoyu delip ondan sonra bu işten komisyon aldığı iddia ediliyor ve kara para akladığı iddia ediliyor Rıza Sarraf'ın sevgili dostlar. Türkiye'den de yardım aldığı, bazı kişilerden, önde gelen kişilerden bunu yaparken yardım aldığı ve petrol ve altın ticareti yaptığı Türkiye üzerinden de yine iddialar arasındaydı, hatırlayacaksınız. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra tüm bunlar ortalığa dökülmüştü ve iddialar gazetelerde yerini almıştı. İnternete girdiğiniz zaman, 17 Aralık operasyonu yazdığınız zaman zaten bütün bu iddialar yeniden karşınıza çıkıyor. Biliyorsunuz Ebru Gündeş, Rıza Sarrab'ın eşi sevgili dostlar. Ebru Gündeş Miami'ye gidiyormuş, Posta gazetesinin haberi. 19 Mart akşamı Amerika Miami'de yakalanıp hapse atılan Rıza Sarrab'ın yanında eşi Ebru Gündeş ve 5 yaşındaki kızı Alara vardı. Olay üzerine kızını alıp hemen İstanbul'a dönen Ebru Gündeş yakınlarına "Rıza beni yanında ister" demiş ve Miami'ye gitme kararı almış. 4 Nisan'da Miami'de yapılacak ilk duruşmada eşinin yanında olacakmış ve 3 hafta Amerika'da kalacakmış. Ebru Gündeş eşini yalnız bırakmamak için Amerika'ya gidiyormuş. Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan Coşkun bugünkü yazısında Rıza'ya "Türkiye'de kimse bunları sormadı" diye bir yazı yazmış sevgili dostlar. Reza'ya sorulmayan soruların listesi. Reza'ya hiçbir şey sorulmadı ki Türkiye'de bunlar sorulsun. Neymiş o sorular? Ahmet Hakan'ın Reza'ya sorduğu sorular. Okuyalım. Biliyorsunuz Reza Zarrab 29-30 yaşlarında sevgili dostlar ama trilyoner. Oğlum diyor Ahmet Hakan'ın satırlarından okuyorum. Oğlum sen bu yaşta bu kadar parayı nasıl ve nereden kazandın? Bu kadar kısa sürede 80 banka soysan bu kadar parayı kazanamazsın. Sen nereden buldun bunca parayı? Ahmet Hakan sormaya devam ediyor Reza Zarrab'a. Sen ne iş yapıyorsun? Ne üretiyorsun? Mesleğin nedir? Sen ambargo mu deliyorsun? Yaptırım mı bozuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yoksa kara para mı aklıyorsun? Deli para mı eziyorsun? Sen ne yapıyorsun? Diye sormuş. Ahmet Hakan Coşkun bugün Hürriyet'te. Sahi Reza Zarrab'ın mesleği nedir sevgili dostlar? Bilen var mı? Hepimizin bir mesleği var değil mi? Kimimiz muhasebeci, kimimiz gazeteci, kimimiz marangoz, kimimiz elektrikçi, kimimiz bankacı, kimimiz öğretmen, kimimiz tonmeister değil mi? Acaba Reza Zarrab'ın mesleği nedir? Türkiye'de başka mesleksiz insanlar da var. Ben böyle ortalıkta görüyorum falan böyle. Eskiden mankenlik yapmış, şimdi ne yaptığı belli değil. Orada burada çıkıyor falan, yorumlar yapıyor. Bakıyorsun mesleği yok. Yani mesleksiz insanlar var. İşleri var. Yani yaptığı bir iş var, görüyorsun bir şeyler yapıyor. Ama mesleği yok. Taraf gazetesi var elimde, yüksek faiz can yakıyor diyor Taraf gazetesi. Terörün de etkisiyle piyasalarda yaprak kımıldamıyor. Ama faizi yine indirmeyen Merkez Bankası ne olduğu belli olmayan yapısal reform söylemine devam ediyor demiş Taraf gazetesi. Erdoğan'ın sözü Avrupa'yı sarstı. Erdoğan'ın Brüksel saldırganlarından birinin 9 ay önce Gaziantep'te yakalanıp bildirildiğini açıklaması Belçika ve Hollanda'da krize yol açtı diyor. İki bakan istifa etti. Hatta başbakanın da istifası isteniyor. Taraf gazetesi bunu da haberleştirmiş. YGS sınavında iki soru iptal edildi. Yükseköğrenime geçiş sınavı YGS sonuçlarının açıklanması beklenirken ÖSYM matematik ve fenden iki sorunun iptal edildiğini duyurdu. Bir sorunun cevap şıkkı da değiştirildi sevgili dostlar. Evet, iki soru iptal. Bir sorunun da cevap şıkkı değiştirildi ÖSYM tarafından. Karar gazetesine bakalım. 35 yıllık yanlış Anayasa Mahkemesi'nden döndü. 12 Eylül darbesinden sonra ordudan ihraç edilen Teğmen kararı yargıya taşıdı. Avukat oldu, mücadeleyi bırakmadı. 35 yıl sonra Anayasa Mahkemesi'nin ihlal var kararıyla haklarına kavuştu. Bakın bireysel mücadeleler hep. Az önce Artvin'deki cinsel taciz olayını size okudum. Kişisel olarak peşini bırakmamış bir çocuk, büyümüş, mezun olmuş, kendisini taciz eden öğretmeni 14 yıl sonra yakalatmış. Şimdi de 12 Eylül darbesinden sonra ordudan ihraç edilen Teğmen, kendisi mücadele etmiş, avukat olmuş ve 35 yıl sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak ihlal var kararıyla haklarına kavuşmuş. Zaten bakın modern devletlerin tarihine bakın, siyasi tarihe bakın, hukuk tarihine bakın. Hukuk nasıl bugünkü seviyesine gelmiştir biliyor musunuz? Güce karşı vatandaşın kavgasıyla hukuk tesis edilmiştir. Güce karşı, yani krallara karşı, yani devlete karşı. Devlete karşı aciz olan vatandaşın hakkını korumak için hukuk bugünkü seviyesine gelmiştir. Ama Türkiye'de hala bakın bireysel mücadeleler devlete karşı devam ediyor. Çünkü hala Türkiye'de hukuk gerçek anlamıyla tesis edilmiş değil. Burası Türkiye devam edecek. Lütfen ayrılmayın sevgili dostlar. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra 8.30 haberlerini alacağız Murat Cengizer'den. Sonra yine buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Amirli futbol takımımız dün akşam yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Sevgili dostlar, amirli futbol takımımıza bir alkış gönderelim buradan. Tebrik ediyoruz. Güzel oynadılar, güzel oynadılar. Fanatik gazetesi güzel bir gece diye duyurmuş haberi. Şovu önce tribünlerimiz yaptı. Antalya arenayı dolduran 32 bin taraftar hem ay yıldızlı bayraklarımızla hem de verdiği birlik mesajlarıyla göğsümüzü kabarttı diyor. Evet, Türkiye amirli futbol takımı Cenk Tosun'un 2 golüyle İsveç'i 2-1 mağlup etti. Fanatik'ten spor haberlerini okumaya devam edelim. Fenerbahçe'de hedef Avrupa'da hat-trick. Fenerbahçe'nin amatör şubeleri Avrupa'da destan yazıyor. Kadın basket ve voleybol takımı Final Four oynayacak. Erkek basketbol takımı ise Euroleague'in en büyük favorisi. Evet, daha önce de söylemiştim. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Avrupa şampiyonu olabilir. İnşallah da olur. Bu arada Beşiktaşlılar yeni açılacak stadyuma çılgınlar gibi saldırmış durumdalar sevgili dostlar. Kombine kartları 2 günde bitti. Beşiktaş kulübünün kasasına 37 milyon Türk lira cukka girdi. Nefis. Böyle mi olmalı salmalı sevgililer? Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Dünya futbolu adına önemli bir kayıp haberi geldi dün. Johan Cruyff, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri. Johan Cruyff'u kaybettik sevgili dostlar. Total futbolu Hollanda'ya öğreten, sonra da bütün dünyaya öğreten Ajax'ın ve Barcelona'nın, Hollanda'nın en önemli isimlerinden bir tanesiydi sevgili dostlar. Hasta olduğu zamanlar doktorlar ona sigarayı ya da futbolu bırakmak zorundasın, ikisinden birini seç diye söylemişlerdi. Çünkü futbol oynadığı zamanlarda bile sigara içiyordu Johan Cruyff. Futbolu mu bırakmak istersin, sigarayı mı diye sorduklarında Cruyff şöyle dedi: futbolu bırakacağım. Futbolu bıraktı ve sigara içmeye devam etti Johan Cruyff ve gördüğünüz gibi akciğer kanserinden kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Ama tabii dünya futbolundaki anıları taptaze canlı Johan Cruyff'un. Bu arada amili futbol takımımız yeni formalarıyla dün sahaya çıktı. İsveç karşısına çıktı sevgili dostlar. Beğendiniz mi yeni formaları? Beğendi. Onur beğenmiş, Arda da beğenmiş. Ben de beğendim. Gerçekten ben de beğendim. Yeni formalarımızı alkışlıyoruz. Çok güzel formalar, çok güzel formalar. Twitter üzerinden bir mini referandum yaptım dün akşam sevgili dostlar. Amili futbol takımımızın yeni formalarını beğendiniz mi diye sordum Twitter üzerinden takipçilerime, dinleyicilerime sevgili dostlar. Beğendim diyenlerin oranı %46. Beğenmedim diyenlerin oranı %54. Vallahi takipçilerimin tersine ben beğendim. %46 gerçi beğenmiş, yani o da yüksek bir oran ama beğenmedim diyenlerin oranı %54. Ama ben beğendim. O klasik önü böyle kuşaklı şeritli forma arada bir değişmeli. Dünkü forma aynı zamanda estetikti. Üstü kırmızı, aşağıya doğru hafif hafif siyahlaşıyordu forma. Şort da siyah, çok kombinasyon olarak, kompozisyon olarak çok güzel gözüküyordu. Sahanın üzerinde yeni formalar. Onun beyazı da var bu arada. Kırmızı formayla dün oynadı bizimkiler ama beyazı da var onun. Çok şık duruyor gerçekten. Sahada da güzel oynadı bizim topçular. Eskiler öyle söylerdi yani, topçular. Ya bu topçular çok güzel. Topçu. 2-1 kazandı milli takım. Tebrik ediyoruz tekrar. Gazeteleri bitirelim. Yeni Yüzyıl gazetesi var elimizde. Naklen acı diyor Yeni Yüzyıl manşetinde. İzmirli Ünsal çifti Suriyeli aileye evini açtı. Anne baba Almanya'ya gidince 2,5 aylık çocukları Şervan hastanede kaldı ve Şervan dün gözyaşlarıyla toprağa verildi diyor. Suriyeli bebeğin cenaze törenini Almanya'daki ailesi cepten izledi. Naklen acı. İşte mülteci olunca böyle çoluk çocuk paramparça oluyorsunuz. Anne bir tarafta, baba bir tarafta, çocuk bir tarafta sevgili dostlar. Ve bu mültecilerin de pek çoğunun, büyük çoğunluğunun herhangi bir niteliği, herhangi bir özelliği yok. Yani çoğu okumuş yazmış değil. Çoğunun herhangi bir mesleği yok. Ama hepsi kapağı Avrupa'ya atma heveslisi. Peki Avrupa'ya gideceksin. Orada ne yapacaksın? Hiçbir mesleğin yok. Yabancı dilin de yok. Ne yapacaksın? Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel dün bizim programımıza bağlanmıştı sevgili dostlar ve taşeron işçilere kadro mu geliyor yoksa başka bir şey mi oluyor? Bunu canlı yayında aktarmıştı. Bugün Yeni Yüzyıl'da da kendi köşesinde yazmış Ali Tezel. Kamudaki taşeron işçiye kadro mu yoksa pozisyon mu geliyor? Hükümetin dediği doğru değil. Para devlete kalacak. Bu kadro sayılmaz diye yazmış bugün Ali Tezel. Dün bu programda, Burası Türkiye programında canlı yayında aktardıklarının aynısını bugün köşesine yazmış. Evrensel Gazetesi'nin manşeti, son olarak aktaracağımız gazete Evrensel. IŞİD zanlıları serbest, akademisyenler hücrede diyor Evrensel. IŞİD soruşturmasında 7'si tutuklu, 96 sanık tahliye edildi. Böylece tutuklu IŞİD zanlısı kalmadı. Barış için imza atan akademisyen Esra Mungan ise havalandırması olmayan hücreye alındı diyor Sevgili dostlar, IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Halis Bayuncuk'un da aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanığın hepsi tahliye edildi. Bayuncuk soyadı hiç yabancı değil sevgili dostlar. Daha önceki Hizbullah soruşturmasında da yine bir Bayuncuk gözaltına alınmıştı. Gördüğünüz gibi Türkiye'de ve dünyada aşırı dinci terör örgütlerinin biri bitiyor biri başlıyor. Hizbullah bitiyor, IŞİD başlıyor. El Nusra bitiyor, El Kaide başlıyor. Boko Haram başlıyor, başka bir şey başlıyor. El Şebab başlıyor. Bunların biri bitiyor, biri başlıyor sevgili dostlar. Ve bu topraklarda maalesef bu radikal dinci terör örgütlerine sürekli terör yetiştiren bir zihniyet var. O zihniyet de bir türlü bitmiyor. Bu arada Şırnak, Yüksekova, Nusaybin'de yıkım ve savaşlar devam ettiğine dair haberler de var. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak, Yüksekova ve Nusaybin'de mahallelere dönük bombardımanlar da sürüyormuş. Yüksekova'da evleri yıkılan birçok sivil tahliye edilirken Nusaybin'de çıkan çatışmalarda 3 şehit var. Bunu da size aktarmıştık sevgili dostlar. Bomba yüklü bir araçla yapılan saldırılarda da yine şehit var. Gazeteler bu haberleri aktarıyorlar birinci sayfalarında. Biraz havalardan bahsedelim. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı sevgili dostlar bugünden itibaren, aslında dün akşamdan itibaren kuzey kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede azaldı. Bu da meteoroloji deyimidir biliyorsunuz. Hani ilk programlarımızdan birinde bahsetmiştik ya, bir devlet dili vardır. Devletin kullandığı bir dil vardır. Mesela nedir? Zam yapıldı denmez. Ne derler? Fiyatlar yeniden ayarlandı denir mesela. Bu devlet dilidir. Meteoroloji dili de böyle bir şey. Sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı Türkiye'de. Mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur ve sağanak yağış olacak. Sevgili dostlar, sadece İstanbul değil, Ankara'da da yağış bekleniyor. Ankara'nın havası hem yağmurlu hem de gergin.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
tutmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Evet, 9'a 10 var, Ankara'da ne var? Ankara'da ne olduğunu çok tecrübeli bir gazeteciye soracağız. Hürriyet gazetesi parlamento şefi Nuray Babacan telefon attığımızda. Sayın Babacan, günaydın.
Günaydınlar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Şimdi mecliste gece yarısı operasyonu haberleri var gazetelerde. Özellikle Reza Zarrab'la ilişkilendiriliyor bu yasa. Bir madde eklenmiş. O konuda bize bilgi verir misiniz? Dinleyicilerimize bilgi verir misiniz Sayın Babacan?
Tabii, en iyi bildiğim konudan başladınız. Kolay gelsin.
Sağ olun efendim, eksik olmayın.
Kişisel veriler korunması ile ilgili bir tasarı vardı ve günlerdir, haftalardır genel kurulun gündemindeydi. Dün gece de tamamlanarak yasalaştı. Bu yasanın asıl içeriği ve amacı kişisel verilerin korunması. Hem yurt içinde hem uluslararası boyutta kişisel verilere gerekli olmadığı ve yasal zorunluluk olmadığı sürece başkalarının ulaşmasının engellenmesi. Bununla ilgili birkaç düzenleme yaptık. Daha da iyileştirilmesiyle ilgili muhalefetin itirazları çerçevesinde. Yani herhangi birinin kişisel verilerine o kadar kolay ulaşılmaması ve özel olarak kalmasının sağlanmasıyla ilgili.
Evet.
Ama yasa maalesef son iki gündür başka bir açıdan tartışılıyor. Yapılan bir düzenlemenin Rıza Zarrab'la ilgili bilgilerin Amerika'ya ya da başka bir ülkeye verilmesini engellemek ya da önlemek için yapıldığı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Yıllardır parlamentoda bu işi yapan biri olarak bunun yanlış bilgi olduğunu size söylemek isterim.
Öyle mi?
Tabii ki. Bu düzenlemenin Rıza Zarrab'la hiçbir ilgisi yok. Zaten bu kişisel verilerin düzenlemesiyle ilgili bir yasa. Suçların iadesi, kara para kaçakçılığı, çifte vergilerinin önlenmesi gibi diğer ülkelerle birçok yasal anlaşma yapıyoruz. Rıza Zarrab olayı tamamen o konunun başlığı. Yani kişisel verilerde yapılan hiçbir düzenlemenin direkt Rıza Zarrab'la ilgili bir sonucu yok. İki gün biz bunu tartıştık. Yanlış Anladım. Yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ama yasa başlı başına önemli. Yeterince koruyucu bir nitelik taşıyor mu? O da ayrıca tartışılır. Çünkü muhalefet partileri yeterince güvenli olmadığı kişisel verilerin buna ilişkin itirazları var. Ama dün gece yasalaştı. Hiçbir korumanın olmamasına kıyasla böyle bir yasanın varlığı önemlidir. Ama Anladım. Eksiklikleri vardır. Bunların da bir an önce giderilmesi umarak bekleyelim.
Pekala, bunu aktardığınız ve bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir de anayasa tartışması var. AKP sanıyorum kendi anayasasını hazırladı. Mayıs ayında meclis gündemine sunmayı planladığı anayasa taslağının yazımına da önümüzdeki hafta başlıyor. Kendi anayasa komisyonu da hazırlamış. Ömer Çelik var mesela, Cemil Çiçek var, Mehmet Ali Şahin var. Bu komisyonda.
Evet evet, 12 kişilik bir komisyon kurdular kendi içlerinde.
Evet.
Yani mecliste diğer partilerle ortak çalışma imkanı kalmayınca 12 kişilik bir komisyon kurdular ve bir süredir çalışıyorlar. Aslında Başbakan Ahmet Davutoğlu da zaman zaman onlara başkanlık ediyor.
Evet.
Burada önemli ve asıl olan AK Parti'nin daha önceki önerileri vardı. Onları ne kadar realize etmeyeceği. Bu çalışmanın sizin de söylediğiniz gibi Mayıs ayı gibi işte bahar aylarında tamamlanıp meclise verilmesi planlanıyor ama onun görüşme takvimi çok uzun olacağı için meclis tatile girmeden yasalaşmasını beklemek imkansız bana göre.
Evet,
Tekliflerini meclise verebilirler ama yaz aylarından sonra yani sonbahara doğru bir anayasa başlığı yapılabilir diye düşünüyorum. Burada önemli olan konu şu. Anayasaları yani AK Parti kendi anayasa metnini, kendi taslağını sıfırdan başlayarak yazacak. Tabii ki daha önce önerilerinden çalıştığı uzmanların yardımlarından faydalanacak. Ama sonuçta özellikle başkanlık sistemiyle ilgili kamuoyuna ve topluma ne söyleyecekleri çok önemli. İlk açıkladıkları taslaktaki başkanlık sistemi siz de biliyorsunuz ki çok tartışmaya neden olmuştu.
Doğru.
Diktatöryel bazı unsurlar içerdiğiyle ilgili sert tartışmalar yaratmıştı. Şimdi ben özellikle o bölümün revize edileceğini düşünüyorum. Bu konuda bilgilerim de var. Onu daha çok batılı tipli bir başkanlık sistemine dönüştürmek. Yani başkanlık sisteminden vazgeçmekten bahsetmiyorum.
Anladım.
Tamamen biraz modelini daha netleştirip parlamentoyu çok da sistemin dışında tutmayan, zaman zaman bazı atamaları ve tayinleri parlamentoda onaylatmayı içeren bir takım unsurlar koyarak biraz halkın hoşuna gidecek şekilde yumuşatmayı düşünüyor AK Parti. Bu konuda bazı unsurlar içirecektir ki onların anayasası. Ama tabii ki bunun uzun bir tartışma süreci olacak. Meclise gelecek, meclisten destek bulmadığı sürece geçmesi mümkün değil. Referanduma gidebilmesi için en az 130 oy bulması gerekiyor. O da ikinci aşama. Derken bütün bunları bütün önümüzdeki aylarda çok tartışacağız. Yani bugünden yarına bir anayasa değişikliği görüşmeleri beklemek de erken olur.
Son kertede bir erken seçim, başkanlık seçimi baktın olmuyor. Son kertede bir erken seçim kokusu var mı Ankara'da Nuray Babacan?
Bu kuliste zaman zaman güncellenen bir şey. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.
Öyle mi?
Çünkü bu biliyorsunuz ben işte ne zaman işte anayasa değişikliği, başkanlık sistemi olsa, ne zaman Çankaya ile başbakanlık arasında sıkıntılar konuşulsa ki zaman zaman bunlara biz de tanık oluyoruz. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iş tutuş biçimi, üslubu, olaylara bakış biçimi zaman zaman farklılaşıyor.
Doğru.
Hatta aralarında görüş ayrılığının olduğunu da zaman zaman
belirtiyorlar,
kamuoyuna
yansıyor.
Ama bütün bunların bugünden yarına bir erken seçim, baskın seçim sonucu doğuracağına ilişkin kanıya sahip değilim. Evet, konuşuluyor mu diye sorarsanız konuşuluyor zaman zaman. Bunu gündeme getiriyorlar ama benim kişisel öngörüm önümüzdeki dönemde böyle bir şey gündemimizde yok.
Son soru Nuray Babacan, meclis istismarına yönelik bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Ama çok tepki var. Özellikle bakanın açıklamalarına yönelik çok tepki var. Ankara'daki bu konuyla ilgili tartışmalar ve yorumlar nedir? Kısaca onu da almak isterim senden.
İşte asıl bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani gazeteci ve bir kadın gazeteci olarak.
Değil mi?
Bu konuda meclis kötü bir sınav verdi. Neyse ki toparladı diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz bu çocuk istismarı bazı vakıf derneklerdeki eğitim gören, yatılı kalan çocuklarla ilgili istismar meclisin gündemine geldiğinde iktidar partisi maalesef kötü bir sınav verdi.
Evet.
Önceki gün muhalefet partisinden MHP'nin diğer muhalefet partilerini de destekleyip bir önergesi olmuştu. Bu konu araştırılsın diye. Toplu bir refleksle, benim kendilerine hiç de yakıştırmadığım toplu bir refleksle bu önergeyi reddettirdiler. Yani burada çocuk istismarının araştırılmasına hayır demek insani olarak çok zor kabul edilebilir bir şey. Ben bireysel dünyalarında zaten rahatsızlık yaşadıklarını da düşünüyorum. Yani
anlıyorum.
AK Parti grubunu biraz tanırım, kuliste onlarla zaman geçiririm.
Tabii.
Kişisel dünyalarında yani bunu çok kolay, yani reddetmeyi çok kolay içlerine sindirebildiklerini zannetmiyorum.
Hı-hı.
Allah'tan ki hatalarından çabuk döndüler.
Evet.
Sonra hemen bir ortak önergeyle ertesi gün konu yeniden gündeme getirildi ve biz sonuçta bu komisyonu kurduk. Ama keşke önce direnip bunu reddeden, buna karşı çıkan parti görüntüsü vermeselerdi. Bu çok insani bir konu. İdeolojik hiçbir boyutu yok. Sadece bir vakıf, bir dernek, Ensar Vakfı'yla da sınırlı bırakmanın da anlamı yok.
Tabii.
Bir sürü yerde, yatılı okullarda, bu tür kontrolü uygun olmayan kurslarda istismara açık çocuklar olduğunu biliyoruz ve bu sürekli halının altına süpürülen bir şey.
Maalesef,
yani,
maalesef.
Kol kırılır, yeni içinde kalınır mantığıyla görmezden gelinmeye çalışan bir şeydir ama gittiği bir yaradır. Kadına yönelik şiddet gibi. O konuda yani işte biraz buruk da olsa meclis sonuçta bir adım attı ve bir komisyon kurdu. Komisyon tabii ki sadece bu vakıfla, Ensar Vakfı'yla sınırlı kalmayacaktır. İşi biraz da hani genişleterek sulandırma ihtimali de var. Ama gene de ben bunu önemsiyorum. Burada çocuklara istismar, özel yasalı okullar ya da bu benzer hani devletin gözetlemesi gerekip, devletin denetlemesi gerektiği yeterince yapmadığı alanlarla ilgili bir tartışma açılır. Bununla ilgili önlemler geliştirilirse gerçekten çok önemli bir adım atılır.
Evet.
Saçma sapan tali, toplumu direkt ilgilendirmeyen gündemler yerine
çok haklısın.
Dönülmesinde çok önemli.
Bizim gibi kapalı toplumlarda, ataerkil toplumlarda kadına yönelik suçlar, çocuklara yönelik suçlar maalesef önlenemiyor. Bu Orta Doğu ülkelerinde de var. Biz de bunu bir türlü halledemedik. Kadına şiddet hala gündemde, çocuğa karşı tacizler hala gündemde. Bunu gündemde tutmakta fayda var. Nuray Babacan, Hürriyet Gazetesi'nin başarılı muhabiri. Çok çok teşekkür ediyorum Ankara'dan aktardıkların için.
Rica ederim, kolay gelsin.
Çok mersi.
Ekonomi.
İşsizlik 5 yılın zirvesinde. Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre 2014'te %9.9 olan işsizlik oranı 2015 sonunda %10.3'e yükseldi. Bu oran son 5 yılın zirvesi. Sevgili dostlar, işsizlik 2010 yılında %11.9'du. En çok işsiz hangi bölgelerde söyleyelim? Evet, Türkiye'nin en çok işsizi, İşsiz gezenlerin en çok olduğu yerler %24.8 ile Mardin birinci sırada. Batman ikinci sırada. Şırnak ve Siirt geliyor. Onların peşi sıra. Rakamlar arasında ilginç bazı bilgiler ve bulgular da var. Mesela iş gücüne katılım ve mesleğe göre iş bulma şansı. En kolay iş bulanlar kimler biliyor musunuz? Veterinerler, evet veteriner. Veteriner fakültesi mezunuysanız iş bulma şansınız %81.3. Oldukça yüksek. %81.3 istihdam oranıyla veterinerler ilk sırada. Ardından sağlık sektöründe çalışanlar geliyor. Onlar da kolaylıkla iş buluyormuş. Sonra mühendisler %79.9. Mühendisler de kolay iş buluyormuş. Güvenlik hizmetleri tabii. Güvenlikçilerin iş bulma şansı tabii ki yüksek olur. Şu ortalığa bakar mısınız? Peki iş bulma şansı en düşük olan meslekler hangisiymiş? Sosyal ve kişisel hizmetler, sanat sektörü ve gazetecilik sektörü. Türkiye hayatında ilk defa Amerika'dan doğalgaz ithal etmiş. Sevgili dostlar, bir başka ekonomi haberine geçelim. Türkiye 2016 yılı Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk kez doğalgaz ithal etti diyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun doğalgaz sektör raporundan derlediği bilgiye göre Türkiye Ocak ayında Amerika'dan 83 milyon metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı gerçekleştirmiş. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 184 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçları yayınlanmış. Yurt dışı seyahatlerinde en fazla parayı bilin kimler harcıyor? Araplar harcıyor olabilir mi mesela yurt dışında en fazla parayı? Veya Ruslar harcıyor olabilir mi? Veya Türkler? Hiçbiri değil. Yurt dışında en fazla parayı harcayanlar Çinliler, Çinliler. Çinli turistlerin en çok tercih ettiği 10 ülke ise Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika, Singapur, Avustralya, Rusya, Endonezya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık yani İngiltere. Sevgili dostlar, Çinliler en çok buraya gidiyormuş. İstanbul Borsası'nda sevgili dostlar futbol kulüplerinin performansı da ölçülüyor. Bildiğiniz gibi dört büyüklerin hisse performansı yılbaşından bu yana hisseleri en çok artan takım Beşiktaş. %134 oranında hisseler değerlenmiş Beşiktaş'ın hisseleri. Ardından Trabzonspor geliyor %40. Sonra Fenerbahçe %18 ve acıların takımı Galatasaray maalesef. Hem ekonomisi kötü, hem futbolu kötü, hem de borsadaki performansı kötü. Galatasaray'ın hisseleri yılbaşından bu yana sadece %0.1 oranında değer kazanmış. Bu arada YGS sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen YGS sınav sonuçları az önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı. Buna göre bu yıl lise son sınıfta olan öğrencilerin %87.30'u 150 ve üzerinde puan aldı. %73.64'ü ise 180 ve üzerinde puan aldı. 2 milyon adayın girdiği YGS sınavının sonuçları böylece açıklanmış oldu. Sevgili dostlar, 473 adayın sınavı geçersiz sayılmış. Sınava giren 2.117.077 adayın neredeyse tamamı, 2.116.000'in sınavı ise geçerli. Şişte bekleyen döner sevgili dostlar, özellikle sıcak havalarda. Bakın, yediğinize içtiğinize dikkat edin diye her zaman söylüyorum size. Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı'nın açıklamaları var. 2 liraya tavuk döner satılır mı ya diyor. 2 liraya tavuk döner. Ve hatta bunun bilançosunu da çıkarmış. Tavuğun göğsünün kilosu 13 lira diyor. 100 gram tavuk döner ve ayran alsan 1 lira 80 kuruş eder. 50 kuruş ekmek 2 lira 30 kuruş ama 2 liraya satıyorlar. 30 kuruş nereye gitti diyor. Hakikaten son derece ucuz sevgili dostlar. 2 liraya tavuk döner olmaz. Öyle değil mi? Üstelik bir de Antalya gibi sıcak yerlerde, Bodrum gibi, İzmir gibi sıcak yerlerde tavuk döneri şişin ortasında akşama kadar bekletiyorlar. Ölümcül bakteriler ürüyor o tavuk dönerin üzerinde diyor. Kasaplar Odası Başkanı Osman yardımcı. Tavuk zehirlenmesi insanı ölüme götürür. 2 liraya tavuk döner olmaz diyor. Var mı etrafınızda 2 liraya tavuk döner satılan yer? Var mı? Var diyor herkes. Eskiden zengin veya fakir herkes pazara çıkardı sevgili dostlar. Bu kadar çok market yoktu eskiden. Pazarda da her şey tazeydi. Üstelik tanıdık tezgahlardan alışveriş yapılırdı. Annelerimiz kabul günü yapar, misafirler misafir odasında ağırlanırdı. Çocukların da o odaya girmesi yasaktı. Eskiden yatıya misafir de gelirdi. Şimdi kaldı mı yatılı misafir? Kalmadı tabii ki. Gelen her misafiri hatırlarım. Mutlaka kolonya, şeker ve sigara tutulurdu ya. Sigara tutulurdu, çok açık söyleyeyim. Misafire sigara tutulurdu, çeşit çeşit. Evlerin tabanı genelde marley kaplıydı. Parke olan evler zengin evleriydi. Tatile gitmek de zenginlerin işiydi. Tatile çıkma kavramı yoktu. Herkes memlekete giderdi. Evlerde otomatik makine de yoktu. Bulaşıklar elde, çamaşırlar merdaneli makinelerde yıkanırdı sevgili dostlar. Terkos suyu içerdik, terkos suyu. Bazen tık diye kesilirdi o terkos suları. Geldiği zaman da böyle püskürerek gelirdi o sular. Hatırlayın o günleri. Hani 80'li yılların dizileri var ya televizyonda. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi başka zamanlarda yaşıyoruz sevgili dostlar. Vicdanların köreldiği, terörün alıp yürüdüğü zamanlardayız. İşte onlardan bir tanesi. Görüyorsunuz işte patlayan bombaları. IŞİD bombalarını görüyorsunuz. İstanbul'da patlıyor, Brüksel'de patlıyor. Vicdansız teröristler her yerde kum gibi kaynıyor. Dün gelen bir bilgi vardı. IŞİD terör örgütünün elindeki Palmira antik kenti Suriye ordusu tarafından kurtarılmıştı sevgili dostlar. Palmira antik kenti. Antik kentlere girip orayı da yağmalıyordu IŞİD militanları. Çünkü tarihi eser kaçakçılığı yapan bir terör örgütü aynı zamanda. Hem petrol ticaretinden para kazanıyor IŞİD, hem de tarihi eser kaçakçılığı. Türkiye'de de yakalanmıştı tarihi eserler. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Şanlıurfa'da, Gaziantep'te sevgili dostlar, Picasso, sahte Picasso'lar yakalanmıştı. Konuşacağımız konu şimdi bu.
Günün içinden.
Evet, günün içinden köşemizde konuğumuz avukat ve sanat hukukçusu Pınar Sönmez. Pınar Sönmez, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, günaydın, iyi günler, iyilikler diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum, iyilikler dilemenize gerçekten ihtiyacımız var özellikle bu ortamda. Şimdi IŞİD terör örgütünün bir de başka bir tarafı da var. Bunlar kaçak petrol ticareti yapıp para kazanıyorlar ama bir de Palmira gibi antik kentleri kırıp döküp bazı eserlerinde kaçakçılığını yapıyorlar. Tablo kaçakçılığı yapıyorlar mesela, ellerine geçirdikleri ve kütüphaneleri yağmaladıktan sonra. Size sormam gereken soru şu: siz yıllardan beri sanat hukuku alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Galerilerde, Güneydoğu'da, Ankara'da, şurada burada bir eserin kaçak olduğunu, teröristlerin elinden bize geldiğini nasıl anlayacağız?
Çok önemli bir nokta bu. Anlamamız için öncelikle sahte eserle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini sıralamamız gerekiyor. Neler yapacağız ki biz bunu anlayabilelim? Bu kadar basit, ilk anda, ilk sözle ortaya çıkabilecek bir durum olmadığını öncelikle tespit etmeliyiz. Çünkü sanat eserinde sahtecilik bütün dünyada tartışılan bir konu. Peki dünya ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Öncelikle bizde sanat eserinde sahtecilik konusu fikir sanat eserleri kanunu kapsamında değil, direkt Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendiriyor.
Ya bizim böyle ayrı bir düzenlememiz yok.
Ayrı bir düzenlememiz yok. Anladım. Ama zaten önemli olan, her zaman söylediğimiz nokta da bu. Düzenleme olduğu kadar önemli olan nedir? Uygulamadır. Hmm. Nasıl uyguladığınız önemli. Kanunu nasıl uyguluyoruz?
Nasıl uyguluyoruz peki Pınar Hanım?
Çok önemli bir nokta, çünkü buraya kadar öncelikle ihtilaf konusu hususun ya da suçun gündeme gelmesi gerek. Takibata uğraması gerek. Çok önemli bir karar da geçen hafta içinde çıktı. Bunu da burada söylemekte fayda var.
Evet, evet.
Biliyorsunuz çok gündemdeydi sahte Miro sergisi.
Sahte yani Miro bu Tophane'deki Miro sergisinde, tabii, değil mi? Böyle anlı şanlı profesörler, sanat uzmanları anlayamamış eserler sahte çıktı.
Eserler sahte çıktı. Aralarında sözleşme vardı.
Değil mi?
Aralarında sözleşme olmasına rağmen gündeme geldi. Nasıl oldu? Sahte imzaların olduğu hasıl oldu. Peki bu nerede görüldü? İstanbul 18 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gördüğünüz gibi direkt Türk Ceza Kanunu'na bağlı olarak bir karar verildi. Karar neydi? Buradaki suç, buradaki suça uygulanan ceza 4 sene 6 ay hapis cezasına hüküm ile sonuçlandı.
Yani 4 sene midir bunun en ağır cezası efendim, sanat eserlerinin sahte çıkması durumunda?
Çok daha fazla olabilir. Çünkü sanat eserinde sahtecilik konusu dolandırıcılık kapsamında değerlendiriliyor.
Ha, dolandırıcılığa çok, sokuyor önemli. Türk Ceza Kanunu, anladım.
Tabii. Aslında bu kara para aklamaya ve çeteye kadar gider. Sizin nasıl baktığınız, nasıl incelediğiniz ve tabii ki her olayın kendi içinde değerlendirilmesiyle mümkün olabilir. Hemen söylemek gerekir. Peki Miro sergisi bu kadar sonuca da çıkmış olan bir olay olduğuna göre bunun üzerinden bir değerlendirme yapabilir miyiz? Hemen yapalım isterim.
Peki buyurun.
Şimdi tespit edeceğiz ki önlemleri sıralayabilelim, bu diziyi ortaya çıkarabilelim. Sahtecilikle ilgili önlemlerin başında kurumlaşmak geliyor Murat Bey. Kurumun hukuki varlığı ile uzmanlar hem envanter tutacaklar hem de sorumluluk ve yetki kapsamında hareket edebilecekler. Uyarıda bulunabilecekler. Yoksa hangi hakla uyarıda bulunurlar? Kurumlaşmaktan kasıt nedir? İşte aynı Miro sergisinde olduğu gibi. Nasıl çıktı ortaya? Miro Vakfı Başkanı Türkiye'ye geldi. Vakıftan bahsediyoruz. Giacometti Vakfı'ndan bahsediyoruz.
Evet.
Vakıflar, kurumlaşma çok önemli.
Peki bir şey soracağım. Bizi dinleyen bir vatandaşımız, diyelim işte Güneydoğu'da oturabilir, Ankara'da oturabilir, bir örgütün elinden veya başka birisinden, örgüt olması şart değil, bir eserden şüphelendi, bir tablodan veya bir heykelden, oradan kaçırılmış, buradan kaçırılmış. Nereye başvuracak? Polise mi gidecek?
İhbar
yoksa
etmesi.
Bunun için başka bir şey var mı?
İhbar edebilir hemen. Söz konusu
polise yani.
Kültür Bakanlığı'na da başvurabilir. Kültür Bakanlığı da bu işlemleri baktığınızda başlatıyor olabilir. Kültür Bakanlığı'na çok sayıda ihbar geldiğini geçen haftalarda Çanakkale Müzeler buluşmasında da biz konuştuk. Orada da Kültür Bakanlığı yetkilileri vardı.
Evet.
Bize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz dediler.
Dediler, anladım.
Çünkü aynı zamanda kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu da söz konusu.
Peki.
Türk Ceza Kanunu, hem fikir hakları neticede fikir sanat eserleri kanunu, hem de kültür tabiat varlıkları koruma kanunu elimizde, bunlara başvurabiliriz.
Şu sıralarda vatandaşlarımızın da uyanık olması gerektiğini herhalde bir kere daha hatırlatalım Pınar Sönmez, değil mi?
Tabii ki. Peki. Her zaman. Hak, hukuk, hakkaniyet temayesiyle bunu her zaman hatırlatmalıyız.
Avukat ve sanat hukukçusu ve yazar Pınar Sönmez, çok çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi günler, iyilikler.
Evet, işte gördüğünüz gibi hayatın bin türlü hali var sevgili dostlar. Onu da konuştuk. İstanbul'da saat 9.13 itibarıyla yol durumu, yoğunluk var. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde Boğaz Köprüsü'nde aşırı yoğunluk var sevgili dostlar. Havanın da yer yer yağışlı olması bu yoğunluğu artırıyor. E5 Karayolu Çağlayan Adliyesi'nden Ortaköy Viyadüğü'ne kadar hız yaklaşık 3.9 kilometre, 4 kilometre civarında sevgili dostlar. Çağlayan Adliyesi'nde de yoğunluk var. Neden? Çünkü bugün Can Dündar ve Erdem Gül saat 10'da mahkemeye çıkacaklar, yargı karşısına çıkacaklar sevgili dostlar. Ve onları orada bekleyen, destek olmak için Çağlayan Adliyesi'nde bekleyen de çok sayıda vatandaş var. Birazdan bağlanmaya çalışacağız sevgili dostlar Çağlayan Adliyesi'ne. Çağlayan Adliyesi'nde kim var? Canan Coşkun var. Cumhuriyet Gazetesi Adliye Muhabiri Canan Coşkun şu anda telefon attığımızda. Canan Coşkun, günaydın.
Günaydın Murat Bey.
Çağlayan Adliyesi'nde davanın başlamasına yaklaşık 45 dakika var. Kalabalık var mı? Gördükleriniz nedir? İzlenimleriniz nedir? Hemen söz sizde, canlı yayındasınız. Buyurun.
Biraz önce Canlılar adliyeye giriş yaptı. saat 10'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gazetecilik yargılaması başlayacak.
Evet.
Biliyorsunuzdur Sadri İrfan Fidan'ın hazırladığı 473 sayfalık iddianamenin iddianamede Can Dündar ve Erdem Gül'e yöneltilen suçlamalar devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama ve darbeye teşebbüs suçlamaları yöneltiliyor.
Evet.
Ki bu iddianamenin yaklaşık 40 sayfası bir akademik çalışmadan isim belirtilmeden kaynak olarak kullanılmış bir iddianame. İddianamede sadece Can Dündar, Can Dündar'ın 54 tane köşe yazısı, Erdem Gül'ün de yine haberleri yer alıyor.
Evet, gazete haberleri ve köşe yazıları da bir adeta suçmuş gibi gösteriliyor değil mi? İddianameye konuyor.
Evet, yani bunun bir casusluk yargılaması olduğu söylense de iddianamede delil olarak yer alan tek şey sadece köşe yazıları. Bir tweet ve haberler yer alıyor.
Anladım. Canan Coşkun, bir şey soracağım. Özellikle bu mahkeme sürecini bilmeyen sevgili dinleyicimiz olabilir. Sen tecrübeli bir adliye muhabiri olarak bize lütfen anlat. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra hala neden Can Dündar'la Erdem Gül bugün mahkeme karşısına çıkacak? Bunun sebebi nedir?
Çünkü Anayasa Mahkemesi davanın esasına ilişkin bir karar değildi. Sadece basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin bireysel bir başvuruydu.
Evet.
Ve bu tutuklama Can Dündar ve Erdem Gül'ün bir ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü yerine getirmesi hakkını ihlal edildiğine ilişkin bir ihlal kararıydı. Bu esasa ilişkin bir yargılama değildi.
Anladım.
14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki doğal hakimliğin karşısına çıktığı ve asıl dava konusu yargılamanın yapılacağı bir dava aslında.
Anladım.
Burada da yine kafaları karıştıran ve birkaç gündür çokça konuşulan davaya günler kala duruşma savcısı değiştirildi. Yaklaşık 2 yıldır duruşma savcısı olan savcı her ne hikmetse davaya 2 gün kala.
Tam davaya 2 gün kala savcı değiştirildi.
Savcı değiştirildi.
Peki evet. Son soru, bugün karar çıkar mı? Ne diyorsun Canan Coşkun?
Hayır. Bugün karar çıkmasını beklemiyoruz. Sadece yeni gelen savcının yeni savcı İrfan Fidan'ın dosyaya sunduğu yeni delil diye tanımladığı aslında sadece bu son zamanlarda ortaya çıkan ev satışı ile ilgili konuyla ilgili işte satış sözleşmesi ve tapu senedi herkesin bizim de söylediğimiz gibi delilleriyle ortaya koyduğumuz şekilde bir yeni delil klasörü şimdi dosyaya duruşmaya yine atanan duruşma savcısı bu yeni delil niteliğinde tutuklama talep edebilir. Dosyanın gizli görülmesini talep edebilir.
Anladım.
Veya diğer dava, Selam Tevhid davasıyla birleştirme talep edebilir. Ama onun için bari bu talepleri karara bağlayacak olan yine mahkeme heyeti olacak.
Kalabalık var mı adliyede? Gelenler var mı?
Evet, basının çok yoğun izleyici var.
Pekala. Canan Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Kolay gelsin size de.
İşte sıcağı sıcağına son bilgileri de aldık. Çağlayan Adliyesi'ne bağlandık. Sevgili dostlar, Can Dündar ve Erdem Gül az önce gelmiş, giriş yapmış. Davanın ayrıntılarını sizlere aktardık. Burası Türkiye farkıyla sevgili dostlar. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini gerçek haber ve habercilerle bağımsız ve tarafsız şekilde almaya RSFM'de bizim farkımızla devam ediyorsunuz. Türkiye'de bir platform var, adı Temiz Hava Hakkı platformu. Nasıl hasta hakları platformu, adalet platformu, gazeteciler platformu gibi platformlar var ya. Temiz Hava Hakkı platformu da varmış. Geçen yıl tüm dünyada kırmızı alarm seviyesine yükselen hava kirliliğinin Türkiye boyutundaki verileri de açıklandı. Sevgili dostlar, hava kirliliği. Birkaç gündür şöyle bir bakın etrafınıza, başta İstanbul olmak üzere gerçekten ciddi bir hava kirliliği var. Sevgili dostlar, havada kirlilik var, sis var ve pus var. Bu gerçekten ciddi. Türkiye'deki 81 ilin 41'inde hava kirliliği limitleri aşıldı. En yüksek hava kirliliği görülen 3 il. Söyleyelim, havası en kirli 3 ilimiz. Bir tanesi Aksaray. Diğeri Ağrı ve öbürü de Muş. Aksaray, Ağrı ve Muş. Havası en kirli 3 ilimiz. Peki havası en temiz ilimiz hangisi? Havanın böyle pırıl pırıl olduğu, tertemiz olduğu, mis gibi içinize çektiğiniz pırıl pırıl bir havanın olduğu ilimiz. Çankırı. Çankırı ilimizde hava tertemiz, tertemiz. Ünlü dans grubu vardı, Mezdeke grubu, hatırlayacaksınız sevgili dostlar. O ünlü dans grubu Mezdeke'nin dansçılarından 49 yaşındaki Aynur Kambur, İstanbul Beşiktaş Fulya'daki evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Olay saat 20.30'da Beşiktaş Fulya Narçiçeği sokakta bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi, Mezdeke dans ekibi üyesi Aynur Kambur'a evinde 6 el ateş etti. Kurşunlardan 5'i Kambur'un vücuduna isabet etti ve talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Türkücü Yavuz Bingöl'le şarkıcı Öykü Gürman 8 ay önce evlenmişlerdi. Sevgili dostlar, Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman çifti boşanmaya karar vermiş. Bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Gelen yorumları okuyorum. Merak etmeyin sevgili dostlar. Sınav sonuçları ile ilgili bazı dinleyicilerimizin mesajları da var. YGS. Eskiden bizim zamanımızda üniversite, ÖSS, ÖYS. Bunların 1000 tane adı vardı. Şimdi adı da değiştirildi. YGS oldu. Ama adına ne koyarsanız koyun, sınav stresi ve sınavda yapacağınız şey değişmiyor. Önünüze veriyorlar kitapçığı. A kitapçığı, B kitapçığı, soru kitapçığı. Üzerinde de şıklar var. A'dan E'ye kadar. Onlardan birisini işaretliyorsunuz. Kazandınız, kazandınız. Kaybettiniz, üniversite hayatınız başlamıyor. Ama merak etmeyin sevgili dostlar, her şey üniversite değil. Bakın Türkiye'de 180 tane üniversite oldu. Biz üniversite mezunlarını da görüyoruz. Üniversiteleri bir sanki meslek yetiştirme fabrikası gibi gören bir zihniyet var Türkiye'de. Hatta velisiyle üniversiteye giden öğrenciler var böyle. Lisenin devamı gibi görülüyor. Lisenin devamı olur mu ya? Üniversite bambaşka bir dünyadır. Evrensel bilgidir. Ama Türkiye'de şu anda üniversite evrensel bilginin dağıtıldığı özgür ortamlar olarak değil de lisenin devamı gibi görülüyor. Vatana, devlete, millete hizmet etmenin bir devamı gibi görülüyor. Ve hatta özgür düşüncenin mekanı olması gereken üniversitelerin hocaları, akademisyenler bugün Türkiye'de maalesef hapse gönderiliyor. Hapse, hapse. Önümüzdeki pazar günü yani 27 Mart'ta saatler dün de söylemiştim ileri alınacak. 27 Mart tarihinde sevgili dostlar cumartesi sabaha karşı yani pazar gününe girdikten sonra saat 03'te 1 saat ileri alınacak saatler. Yaz saati uygulaması ile birlikte memurların mesai saatleri de değişecek. İstanbul Valiliği kış saati uygulaması ile birlikte memurların mesai saatlerini 08.12 ve 12.30, 16.30 olarak belirlemişti. Yaz saati uygulaması ile birlikte çalışma saatleri 28 Mart pazartesi gününden itibaren yani önümüzdeki pazartesi gününden itibaren çalışma saatleri 8.30-12.30 ve 13.17 olarak değiştirildi. Evet, bir daha söyleyelim. Bu cumartesi gecesi saatler bir saat ileri alınacak. Pazartesi gününden itibaren de mesai saatleri 8.30-12.30 ve 13.17 olarak değiştirildi. Evet, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. İkinci haftayı da bitirmiş oluyoruz böylece. Arka arkaya çok yoğun haberler geliyor sizlere gün boyunca. Bu gelişmeleri, bu haberleri aktarmaya devam ediyoruz. RS FM Haber Merkezi'nden de hem saat başlarında hem de buçuklarda bu haberleri alıyorsunuz. Mesela saat 9.30'da 5 dakika sonra Murat Cengizer son gelişmeleri yine sizlere sıcağı sıcağına aktaracak efendim. Bugün bütün iyi kalpliğim üzerimde. Cümle düşmanlarımı affettim. Yediğim meyvelerden, kokladığım çiçeklerden af diliyorum, diyor Ümit Yaşar Oğuzcan. Yerde yürürken gördüğüm, sebepsiz kanına girdiğim, zevk için öldürdüğüm böceklerden af diliyorum. Dağdan, topraktan, taştan, evlattan, akrabadan, arkadaştan, yağan yağmurdan, doğan güneşten, denizlerden ve göklerden af diliyorum, diyor Ümit Yaşar Oğuzcan. Yıllardır kahrımı çeken kadından, ondaki yaşama ümidinden, baba evinden, ana sütünden, yediğim ekmeklerden af diliyorum, demiş Ümit Yaşar Oğuzcan. Ve şöyle bitirmiş bu harikulade şiirini. Kadrini kıymetini bilmediğim, hayali ile bahtiyar olmadığım, 30 yıl arayıp bulamadığım geleceklerden af diliyorum. Biz de Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu harikulade satırlarıyla bitiriyoruz haftayı ve programı. Sevgili dostlar, yapım ve yönetimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arda Acarezor'da teşekkür ediyorum. Sevgili Onur karşımda çok teşekkür ediyorum. Haber merkezine çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, pazartesi günü görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Tonight, all for tonight, all for tonight.